Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar.
Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Betigül Öngen ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 2 Ekim 2020 Cuma günü canlı yayındayız. Ve her zaman olduğu gibi konuğumuzu Ayşegül tanıtacak.
Evet, çok değerli konuklarımız var yine bugün. Samsun'dan konuklarımız. Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun ve Samsun Tabip Odası Genel Sekreteri Alper Aktaş bizimle. Uzmanlık dallarına da baktığınızda birazcık birbirinden farklı dallar ama bizim için çok önemli ve konuşacağımız dallar. Funda Hanım'ın branşı enfeksiyon hastalıkları, Alper Bey'in branşı ise estetik ve plastik cerrahi. Ondan dolayı cerrah bonesiyle katılıyor. Ben görüyorum şimdi. Belki birazdan görüntü de göndeririz size. Sızdırırım dışarıya.
Hoş geldiniz. Evet. Teşekkürler.
Merhabalar Samsun'dan herkese. Sevgi, saygı ve dostlukla bütün dinleyenlere selamlarımızı iletiyoruz Samsun'dan.
Çok teşekkürler. Sağ olun.
Ben de merhabalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Hoş geldiniz efendim siz de. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ayşegül, ilk soru senden.
Tamam. Ben izin verirseniz ilk soruyu Funda Hanım'a sormak istiyorum. Funda Hanım, sanıyorum eğer bizi senaristler dinliyorsa bence biraz daha kulaklarını açmaları gerekiyor. Yaşamınız, şu anda bulunduğunuz konum sanıyorum dizilere dahi konu olabilir. Bize biraz hikayenizden bahsetmeniz olur mu? Biz uygun görürseniz.
Alo.
Ben sizi duyabiliyoruz.
Özür dilerim, uygun olmadığım için telefonla katıldım, sorunuzu duyamadım.
Hemen tekrar ediyorum. Dedim ki senaristler eğer bizim programı dinliyorlarsa kulaklarını bir iki kere açsınlar. Çünkü yaşamınız, şu anda bulunduğunuz konum sanırım dizilere dahi konu olabilir. Bize biraz hikayenizden söz edebilir misiniz? Güçlenen kadın hikayelerine çok ihtiyacımız var.
Oradan öyle göründüğüne sevindim. Hikaye aslında çok sıradandı ta ki 29 Mayıs'a kadar. Yani tıp fakültesi öğrencisi iki insanın birbirini sevmesi, evlenmesi, mecbur hizmetler, asistanlıklar ve ardından yani sıradan yaşamlar. Ama bir gün bakıyorsunuz ve hiç olmadık bir şey oluyor. Eşinizin vurulduğunu öğreniyorsunuz. Bu çok tabii kabul edilebilir bir şey değil. Hazmedilir bir şey değil. Hala da hazmedebilmiş değiliz. Ben de, ailem de. Çünkü sebebini bilmediğimiz bir şekilde öldürüldüğünü öğreniyorsunuz. Tabii korkunç o anları hatırlamak bile halen beni geriyor. Çok zor bir süreçti eşimi kaybettiğim dönem, o gün ve sonrası. Bir oğlumuz var. Tabii onun için güçlü olmak zorundasınız. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Elimden geldiğince hem hukuksal anlamda hem mesleksel anlamda bu mücadelenin içinde oldum. Ve hala da devam ediyorum. Şu anda da tabii odası başkanlığına seçildim.
Evet. Bence çok doğru. Ama meslek örgütünde çalışıyor muydunuz? Bu olaydan sonra aslında meslek örgütünün, sağlıkta şiddet savunusunun ne kadar kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha mı anladınız? Bu karar nasıl gelişti? Samsun Tabip Odası Başkanı olma kararı. Çok güzel bu.
Evet, ben daha önce 2000 yılında da Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu'nda çalışmıştım. Yönetim Kurulu üyesi olarak. Aslında içindeydim de ama bir müddet uzak kalmıştım. Eşimin kaybında özellikle Türk Tabipler Birliği ve tüm Türkiye çapında sağlık camiasında Çok güzel sahip çıkıldı olaya. Büyük bir reaksiyon oldu. Bir nevi sanki sağlıkta gezi gibiydi. Yani o gün tabii ben olayların farkında değildim o dönemde. Yoğun bir şok içerisindeydim. Sonradan idrak edebildim bu durumu. O kadar güzel reaksiyon verildi ki yani bende bir minnet duygusu oluştu. Ve bir görev verildiğini düşündüm. Yani bir misyon yüklenmişti ailemize. Sanki bu görevin devamı gibiydi. Arkadaşlarım teklif ettiğinde önce yönetim kurulunda olurum artık destek olurum şeklindeydi. Sonrasında yönetim kurulunda olunca hadi başkan ol arzusu oldu arkadaşlarda. Ben de bu minnet duygusuyla kıramadım onları ve aldım bayrağı teslim.
Evet, çok da iyi yaptınız. Ben hemen duyduğum anda Facebook'tan duyurdum ve sayısız paylaşım gördüm sanıyorum insanların da. Buna çok sıcak bir duygusu oldu. Evet. Ama tabii biraz zor bir dönemde başkan oldunuz. Pandemi evet. Döneminde. Evet, aslında evet. Çok uygun bir başkan. Enfeksiyon hastalıkları evet. Uzmanı. Pandemi dönemi ama o başlangıç nasıldı? Çok güzel bir minnet duygusuyla kabul ettim ama bayağı da zor bir işe girdim dediniz mi? Bilmiyorum.
Evet, halen diyorum.
Pandemi dönemi zor. Evet.
Çünkü mesleğim icabı bulunduğum kurumda da aynı zamanda COVID hastalarını takip etme ve yönetme durumundayım. Hem kurumumda olayın yönetimi, hem tabip odasında ve yani Samsun genelinde, kamuoyunda var olma durumundayım. O yüzden de oldukça zorlanıyorum. Yani gerçekten zor bir dönemmiş. Benim olmak zormuş. Çünkü bölünmem gerekiyor birkaç yere. Klonlamayı düşünüyorum kendimi.
Bence
ama halletmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Arkadaşlarım da sağ olsunlar. Alper bu konuda oldukça destekçi bana. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar.
Selim Hocam ben çok sordum. Sizin sormak istediğiniz bir soru var mı yoksa ben mi devam edeyim?
Ben sadece şunu öğrenmek istiyorum. Acaba ana hatlarıyla bize Karadeniz yöresinde, Samsun özelinde bir parça bahseder misiniz? Durum nasıl? Hasta yoğunluğunuz nasıl? Bir azalma var mı? Başvurular nasıl? Ne oranda? Biraz bu konuda bize bilgi verebilir misiniz lütfen?
Tabii ki hocam. Şöyle ki ilk başlarda ben primer pandemi hastanesi olduğu için bütün özeller. Bizzat takip ettik. Küçük butik bir hastaneyiz ama iki katımızı kapattık. Yoğun bir şekilde takip ettik. O zamanki vaka sayılarına göre özellikle Ağustos'un sonunda ve onundan sonra vaka sayıları 4-5 kat arttı. Yani 400-500 günlük vaka sayısına ulaştı. Son 2 haftadır bir düşüş trendinde. Bugün Sağlık Müdürlüğü'nde bir toplantıya katıldım. O toplantıda salgın eğrisini incelediğimizde o 500 vakalık vakanın yaklaşık 200'e düştüğü civarında bir tespitim oldu. Tabii yatak dolulukları fazla, pandemi servis sayıları azaltıldığı için bu konuda vardı haftalarda. Sıkıntı da bu hafta biraz azaldı gibi ama tabii şeyle beraber, kış mevsimiyle beraber pik yaptığında ne oluruzu şu anda öngöremiyorum. İlaç konusunda bir sıkıntımız yok. Plazma konusunda biraz sıkıntımız vardı. O da biraz düzeldi. Hani bu şekilde hocam.
Peki toplumun tepkisi nasıl, yaklaşımı nasıl? Yani Samsun'da yaşayan yurttaşların sosyal, bu fiziksel mesafe ve maske kullanımı konusunda duyarlılıkları, onlara bir takım mesajlar yerinde ve doğru iletiliyor mu acaba?
Şimdi bizim sahada gördüğümüz kadarıyla bazı merkezler dışında, özellikle Samsun'un alışveriş merkezi diyebileceğimiz açık alanlarda pek bir sorun yok. Yani maske uyumunun genelde olduğunu görüyoruz. Ama Özellikle kırsalda, ilçelerde bu uyum probleminin yoğun olduğunu bugünkü toplantıda da belirttiler Sağlık Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar. Kırsalda daha fazla uyum problemi var.
Evet, ben de zaten büyük kentlerin merkezlerinde durumu biz bir parça olsun biliyoruz ama gerçekten periferde ve kırsalda ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bu söyledikleriniz bizim için önemli. Hani kırsaldaki insanların haber, öğrenme, bilgilenme olanakları sadece sanıyorum görsel medya. Ve evet. Orada da çok doğru ve çok sağlıklı bilgilere ulaşmaları biraz güç gibi. O nedenle kırsal gerçekten önemli diye düşünüyoruz. Siz de bunu teyit ediyorsunuz galiba, değil mi?
Evet, evet hocam. Özellikle kırsalda biraz da tabii olayı algılayamama problemi var. Evet. Yani oralardaki düğün faaliyetleri, cenaze faaliyetleri daha tedbirsiz gidiyor. En azından kent merkezi o derece değil. Oradaki faaliyetlerden ve ulaşım sürekli bir yer değiştirmeden dolayı kırsaldaki olay da şehir merkezine yansıyor.
Peki son bir soru Ayşegül'e sözü bırakmadan önce. Hem sizin yaşadıklarınız hem ülke genelinde çeşitli şiddet olaylarını görüyoruz. Toplumun sağlık çalışanlarına bakışlarını bir parça özetler misiniz?
Yani ilk defa bu COVID döneminde hissettiğimiz bir sıcak bir bakış açısı oluştu. Bu da sağlıkta şiddet yasasının çıkmasına vesile oldu. Bundan önce defalarca Samsun bu konuda bir sağlıkta şiddet ana vatanı gibi, bu lafta Alper'indir seviyorum. Çok fazla geçen dönemde de bu dönemde de şiddet olaylarıyla karşılaştık ve arkadaşlarımızla destek olmamız gerekti. COVID de ilk defa işte bu alkışlarla başladı ama tabii olay yatsındıkça tekrar şiddet olayları başlamaya başladı. En son Keçiören'de biliyorsunuz yaşadığımız olayla, aslında muhtelif olaylarla. Tabii şiddet yasası çıktı ama hocam yani uygulanıyor mu? Ne kadar uygulanıyor? Çünkü karar noktasında bazı sıkıntılar var. Kişiler tutuklanıyor ama hemen salıveriliyor. Belki yasanın yürütme konusunda yani uygulanma konusunda daha inisiyatife kalmaması gerekirdi. Cezalar Türk Tabipler Birliği'nin istediği cezalardan bir tık daha azdı. O anlamlarda eleştirilebilir. Tek tutar yanı sanki bu yasanın ertelenemez olması cezanın. O konuda daha iyi görüyorum ben. Tabii çıkması da bir kazanım, önemli. Ama tabii ki algının değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle şimdi sistem tıkandıkça, sağlıkçılar yoğunluk arttıkça sistemdeki problemi gene sağlık çalışanına yükleyip şiddet olayları başlayacak. Yani biz zaten pandeminin sağlık sisteminin tıkanmasından doğan sıkıntıların bu noktada bizi üzeceğini düşünüyoruz ve genel yönetimle de bunu çok sık paylaşıyoruz. Yani bizim bu kentimiz şiddet kenti. Yani eğer vaka sayıları arttığında sağlık sistemimizde bir tıkanma olursa şiddetten endişe ediyoruz ki muhtelif olaylar oluyor.
Evet. Son bir soru da Ayşegül yeniden sözü bırakmadan önce deyip hep devam ediyorum. Kusura bakmayın ama son bir şey daha öğrenmek istiyorum. Bilebildiğim kadarıyla bu son olup bitenler bağlamında örneğin aşı karşıtı, aşıları kullanmayın diyen bir grup vardı Samsun'da.
Evet.
Bu bağlamda pandemi de aslında abartılıyor, bu işin gerçek yönü çok daha basit, çok da önemsemeyin, bu normal bir solunum yolu enfeksiyonundan farklı bir seyir gösteren bir tablo değildir. Zaten yaşamını yitirenler de normal zamanlarda da çeşitli kronik hastalıklardan ya da yaş nedeniyle yaşamını yitiren bireyler her zaman olmuştur. Aslında çok da önemsenecek bir şey yok ya da işte bizim bir dönem duyduğumuz gibi bu virüs bizleri etkilemez. Bu sarı ırka özgü bir virüstür ya da ağzınızı tuzlu suyla çalkalayın bu yeterlidir. Çok da önemsemeyin diyenler var idi Samsun'da bu söylevleri dillendirenler var mı acaba? Sağlık çalışanları arasında.
Aşı karşıtı söylem daha önceki dönemimiz konuda gereken işlemi yaptık yani yönetim olarak. Yani ama bu dönemde COVID salgın döneminde bu tarz söylem her yerde olduğu kadar yani bir fazla görmedim ben, duymadım hatta. Aksine korona döneminde bu aşıya olan karşıtlık azaldı diye düşünüyorum. Çünkü özellikle pnömokok aşısında, influenza aşısında yoğun talep var. Bugün o konu da konuşuldu. Ve yapılan aşılama miktarları da oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. 52 bin aşılama yapılmış pnömokokta. Oldukça güzel bir rakam. Bütün hemen hemen herkese ulaşmış aile hekimleri 65 yaş üstüne. Yani o aşı karşıtlığına biraz faydası oldu COVID-19 pandemisi diye düşünüyorum.
Peki Ayşegül.
Selim Hocam bir müzik arası mı, ondan sonra mı acaba ben sorularıma geçerim, ne dersiniz?
Peki bir müzik arası verelim. İlk parçamızı Cezayir asıllı bir Fransız müzisyen Suat Mati'den dinleyeceğiz. Parçanın adı Hayati. Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında ve Samsun Tabip Odası Başkanı Sayın Doktor Funda Fortun ve Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Alper Aktaş'la söyleşimizi sürdürüyoruz. Söz Ayşegül'de.
Evet, konuşmayı sürdürüyoruz. Meslek örgütlerinden bahsediyoruz. Geçmiş dönem Merkez Konsey bence önemli bir başarıya imza attı. Ve birçok kişiyi hekimlerin iyi hekimlik iddialarındaki haklılık düzeyinde birleştirebildi. Bu çok kolay bir şey değildi. Bu arada da geçmiş merkez konseyimizi tebrik edelim. Ben fırsat bulamadım kutlamaya. Ama önemli bir şey yaptılar geçmiş merkez konseyimiz. Ve sağlıkta şiddet konusunda da ciddi bir savunuculuk yaptılar. Öncelikle izin verirseniz Alper'e sormak istiyorum. Bu meslek örgütünün yaptığı savunuculuk önemli miydi? Samsun'dan nasıl göründü Alper?
Ya, çok teşekkür ederim Ayşegül. Ama önce izin verirsen sorudan önce Funda'nın bir özelliğine daha dikkat çekmek istiyorum. Biraz önce fırsat bulamadım. Funda bizim tabip odasının ofisinde bir tane duvar var. Geçmiş bütün tabip odası başkanının resimleri asıldı orada. Hepsi erkektir. Funda aynı zamanda Samsun Tabip Odası'nın ilk kadın başkanıdır. Bu bence önemli bir şey. Bunun bir daha sonra önemli. Da devam etmesini isteriz tabii ki. Kendisinden de çok memnunuz. Hakikaten her odaya bir kadın başkan lazım diyorum. Yani sonuçta naif bir kişilik ve daha toplayıcı bir kişilik. Hele bu dönemlerde aslında birliklerimizle sağlayan bence önemli bir unsur. Tabii ki artık bir şiddet girişti artık yani Samsun'lar. Çünkü iki tane bu konuda kaybımız oldu. Ve sağlıkta şiddetle Samsun maalesef Türkiye'de bir yer, bir coğrafya olarak gözüktü. Tabii o zaman biraz önce siz söylediğiniz gibi bu Kamil abinin vefatından sonra benim için bir mesai arkadaşıydı Kamil abiydi benim için. Her zaman da Kamil abi. Kamil abi vefatından sonra Türk Tabipler Birliği'nin Beyazıt Bey vardı o zaman. Beyazıt Bey neredeyse burayı Samsun'u ikinci bir adres olarak yaptı. Yani o kadar güzel bir şekilde bir destek olundu ki. Yani Türk Tabipler Birliği'nin bu konudaki destekleri, daha sonra Raşit Hoca ve Sinan Hoca'nın da burada devam etti tabii. Ve bu konuda Türk Tabipleri Birliği'nin desteğini her zaman arkamızda hissettik. İyi ki TTB var. Yani bunu bu noktada söylemeliyiz. Tabii ki sağlık ve şiddet konusunda yol aldık. Bu çok doğru. Fakat şimdi burada bence çok daha önemli bir şey. Belki bu pandemi sebebiyle de bir sağlık ve şiddet yasasının çıkarılmasını sağlayabilir. Bu önemli bir kazanım tabii ki. Yani şey kazanım. Ama burada çok tehlikeli bir şey var tabii. Bir şeyi de gerçekten yapmak mı yoksa yapıyormuş gibi yapmak mı? Yapılmış gibi yapmak da tehlikeli. Yani Bu mücadeleyi zayıflatan bir şey. Bu sağlıktaki şiddet yasası yeterli değil. Yani bu da daha fazla bizim bastırmamız gerekecek. Yani daha fazla talepkar olmamız gerekecek. Bu bizim için yeterli bir durum değil. Şimdi tabii sağlıkta şiddetin mevcut durumunda şöyle bir şey var. Böyle bir makale okumuştum. Sağlık alanında çalışanları diğer alanlarda çalışanlardan 16 kat fazla bir riski oldu. Bu korkunç bir şey. Yani polis gibi, polisten daha tehlikeli. Gardiyandan çok daha tehlikeli. Yani böyle bir durumdayız. Elbette böyle bir durumda bunu iyi irdelememeliyiz ve iyi anlamamalıyız. Şimdi bu şiddetle mücadeleyi iki aşamada belki yapacağız. Bir, yasa koyucular nezdinde, yani bunların cezalandırılması ve yasalarla bir takım tedbirler almak. Ama diğer bir boyut daha var. Diğer bir boyut da bu şiddeti oluşturan nedenleri ortadan kaldırmak. Aslında hani bu çalışmada sözünü ettiğim makalede makalede şöyle korkunç bir şey vardı. %80'i sağlıkta şiddeti haklı bulmazken %20'si haklı buluyordu ki bence %20 korkunç bir rakam. Yani bu bir sosyolojik bir hadise. O halde sadece yasalar bize yetmeyecek. Başka şeyler de yapmak gerekir ya da başka şeylerle. Bu artık ne diyelim? Halka yönelik eğitimler demek çok hoşuma giden bir terim değil. Buna isterseniz değerler demek diyelim. Bir değerler eğitimi. Yani sonuçta yani neden şiddet uyguluyoruz ki? Neden bu oluyor ki? Hadi sağlıkçıya şiddeti tabii ki önemli bir konu bizim için. Ama bu konuda da bir şeylerin yapılmasında fayda var. Belki bir mücadelenin diğer bir kolu da o şekilde gerçekleşmeli. Niye şiddet oluyor ya da bu şey oluyor? Şimdi şiddeti sadece bir halk sağlığı sorunu olarak görebiliriz. Evet, bu doğru. Ama sağlıkta şiddeti sadece bir halk sağlığı sorunu olarak göremiyor. Burada başka bir özellik var. Bu da bir iş sağlığı sorunudur. Ben çünkü hekim olmasam, şiddete maruz kalmayacaksam, o zaman bu farklı bir sorun haline geliyor ve iş sağlığı sorunu olur. Ve belki bu konuda da sağlıkçılara, sağlık çalışanlarına özlük hakları açısından da farklı bazı şeyler yapmak lazım. Mesela polislerin yıpranma payı varsa herhalde sağlık çalışanlarında bir yıpranma payı olmalı gibi ilk akla gelenler. Hani belki bu durumda bu kadar şimdilik söyleyebilirim. Yani aklımda kalanlar ve aklıma yani ilk şeyde gelenler bunlar.
Çok teşekkürler Alper. Çok da önemli bir konuya parmak bastın. Benim aklıma ilk gelen tabii biraz da halk sağlığı nosyonundan dolayı mevzuat çok önemli. Mevzuat mesela bir kişi şiddete uğradığında, bir kişi değil bir sağlıkçı şiddete uğradığında, bir hekim şiddete uğradığında mevzuat nasıl işliyor? Bir sağlıkta şiddet şeyi var biliyoruz hani suçlu kişi bir şekilde cezalandırılmaya çalışılıyor. Tabi burası da soru işareti ama mağdur kişinin hakları ne oluyor? Yani özel bir durum var mı bir hekim şiddete uğradığında? Yıpranma payı dedin çok önemli bir konuyu söyledin. Funda Hanım'a sormak istiyorum. Mağdurla ilgili yapılan çalışmalar var mı? Kişi şiddete uğradığında hemen bir psikolojik destek, mevzuatta iş görememezliğe yönelik bir destek veya bu konuda sizin aklınızda bir şeyler var mı? Yapılmalı mı Funda Hanım? Çünkü hani sadece şiddet vefatla sonuçlanmıyor. İnsanlar bir ay sonra da işine gitmesi gerekiyor.
Elbette ki bu konuda hem yıpranma payıyla ilgili hem destekle ilgili bir şeyler yapılmalı. Şiddet mağdurları bu konuda hiç düşünülmüyor. Özellikle ben şehitlik meselesini diyeceğim. Sağlık şehitleri sosyal güvenlik kurumundan şehitlik haklarını alamıyorlar. Duruşmadaki tutanaktaki savcılık iddianamesine bakıldı benim olayımda. Savcı öyle bir ifade yazmıştı ki hekimlik mesleği nedeniyle öldürülmemiştir gibi bir ibare. Ve biz şehitliği verdi Sağlık Bakanlığı ama şehitlik haklarını Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu vermedi. Bu konuda avukatlarımın yaptığı çalışmalarda tekrar dava açma gerekliliği oldu ama sonra öğrendiğimiz kadarıyla asker ve polis dışındaki diğer kamu görevlilerinin görevi başında öldürülmesi sonucu şehitlik hakkının verilmediğini öğrendi. Bir tek Danıştay öldürüldü. Başsavcı terör eylemiyle öldürüldüğü için ona verilmiş. Onun dışında hiçbir kamu çalışanına şehitlik hakkı verilmemiş. Bu önemli geliyor bana. Çünkü geride kalanların, özellikle çocukların şehitlik haklarından faydalanması önemli. Yıpranma payı önemli. Ve psikolojik destek artık kimsenin aklına gelmiyor. Yani elbette ki çok büyük bir travma. Bu sadece hekim olduğumuz için yakın çevremizdeki yardımcı arkadaşlarımızın desteği oldu. Ama bunun için özel bir hani bakanlığın veya başka bir şeyi olmadı, katkısı olmadı.
Hemen size sorayım. Siz ve tabii çocuğunuzla bir psikolojik destek o zaman özel imkanlarla olursa oluyor psikolojik destek böyle durumlarda, evet. Değil mi? Evet, yani evet. Onun dışında bir yapı yok bunun için. Evet. Ki bunun dışında dediğim gibi her şiddet vakası vefatla sonuçlanmıyor. Bir ay sonra işe tekrar başlamaları gerekiyor insanların. Ve tabii hani bir çekince ve kaygı düzeyleri yükselecektir diye tabii. Düşünüyorum. Tekrar yaşar mıyım ben bunu diye. Yani buna yönelik de olmalı.
Kesinlikle. Yani bu konuda hiç ilgili bir birim yok. Yani hepimiz yaşadık. Ben de kamu hastanesinde sözel şiddete çok maruz kalmışlığımız var. Ama yani şu köşe evren görüntüleri artık acillerde çok sık rastlanıyor. Yani oradaki doktor arkadaşlarımız gerçekten savunmasızlar. Çünkü aciller çok yoğun, herkes çok kontrolsüz bir şekilde giriyor acillere. Fiziksel değil, hani herhangi bir bariyer de yok, içeride güvenlik yok. Ve gerçekten kendilerini savunmak için böyle şeyler yapmaları gerekiyor. Kovalamacalar oynanıyor acillerde. Bu çok kötü bir durum yani. O kişilerin her nöbetinde düşünün ki bugün başıma ne gelecek. Bugün yani bir şey saldırıya uğrayacak mıyım? Bu duyguyla çalışmak hekimleri bitirdi. Yani gerçekten bitirdi ve tüketti. Özellikle acillerde çalışanları. Yani düşünsene her nöbetiniz sizin için bir travma. Bırakın onu. Yani şiddete maruz kalmayı. Şiddetten sonra yaşadığınız her nöbet travma. Doğru. Ve dolayısıyla bu da defansif tıpı getiriyor. Yani herkes kendini korumaya çekmiş durumda. Gardını almış durumda yani.
Son sonuçlarına baktınız mı bilmiyorum. Bugün bir arkadaşım paylaşmış, ben baktım. TUS'ta ilk 100'e girenler ya beni şoka düşürdü. 100 kişinin 40'ı dermatolojiyi seçmiş.
Tabii.
Alper'in branşından zaten kimse yok ilk 100'de. Cerrahi Alper, acaba siz daha mı değerli olacaksınız?
Acaba bilemiyorum. Hemen. Ama şöyle bir şey var. Şimdi tabii hastalarda ya da şiddeti neden yapıyoruz? Çünkü hasta adı üstünde. Yani hasta, bir problemi olan bir kişi. Şimdi benim hasta grubumun hepsi hasta olmuyor. Bundan daha çok bize sarılanlar, boynumuza sarılanlar falan oluyor. Ama acil serviste biraz önce bunu da söyledim zaten. Herhalde şiddetin en ki o çalışmalarda onu gösteriyor. Şiddetin en fazla olduğu şey. Yalnız izin verirseniz bu da bir nokta yani. Biraz belki söyledin ama Ayşe'yi bir noktaya biraz daha dikkat çekmek istiyorum. Elbette mağdur üzerinden bir şey yapmak ya da mağdur üzerinden şiddete karşı bir mücadele etmek önemli bir şey ve belki ilk adım. Ama ikinci bir adımı da her zaman gözetmemiz lazım ve buradaki dilimizi şöyle kullanmamız lazım. Ben bir sağlık çalışanı olarak şiddet gördüğüm zaman bu şiddet sadece bana zarar vermiyor. Beni bekleyen hastalara da zarar veriyor. Yani benden sonraki insanların sağlık haklarına da bir tecavüz olmuş oluyor. Yani hukuka bunu bu şekilde baktırdığımız takdirde çok yol kat edeceğiz. O yüzden burada belki sağlığa karşı mücadelede dilimizi değiştirmemizin de gerekliliğini düşünmekteyim.
Elbette, elbette. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için zaten ben şeye çok da inanmıyorum. Oraya işte güvenlik görevlileri dizilse şiddet olmayacak gibi bir şeye çok inanmıyorum doğrusu. Yine bir şekilde olacaktır. Birincisi sanıyorum yurttaşların bilinçlendirilmesi, ki belki bu ilkokuldan başlayacak bir eğitim. İkinci olarak da belki hani bizler de bir sağlık iletişim dersi bir şey yapmalıyız diye düşünüyorum. Ama burada sağlıkta şiddetin hiçbir zaman sağlıkçı nedenli bir gerekçesi olamaz. Bu gerekçeyi zaten düşünülmeye başlandığı anda bence sağlıkta şiddetin psikolojik boyutu başlıyor demektir. Şimdi çok sıkıntılı.
Bir şey daha sorabilir miyim?
Tabii.
Mesela şey, dikkat ettiniz mi? Sağlıkta şiddet yasası çıktıktan sonra acaba sağlıkta şiddet vaka sayısı azaldı mı? Bana kalırsa azalmadı. Hiç azalmadı. Yani bu
çok sadece
yasayla olacak. Evet, çok duyduk çünkü.
Yani özellikle geçen hafta çok duyduk. Ve yani her bölgeden geldi. Hani bir bölgeye özel de değil, Balıkesir'den geldi, Karadeniz'den geldi, Batman'dan geldi, Urfa'dan geldi. Yani her yerden geldi. Geçen hafta sağlıkta şiddet haftası gibiydi. Ve nereye açsanız ambulans, acil, bilmem ne. Yani ne oluyoruz bize diye düşünüyor insan.
Aynı şekilde, doğru.
Yani ne oluyor? Anlaşılmıyor. Bu arada çok sıkıntılı konuları konuştuk.
Evet.
Alper kızacak şimdi onun branşı için. Daha keyifli, eğlenceli dediğim için, ama Alper'e bir özel sorum var benim. Alper, şimdi son yıllarda benim arkadaşlarım arasında, benim arkadaşlarım deyip şimdi etiketlemeyeyim. Çevremde şimdi öldürürler. Evet. 40 yaşını geçip de ya ufak da olsa estetik işlem yaptırmayan gerçekten yok ya. Bir şey yaptırıyor. Hafif bir botoks yaptırıyor. Bir şey yaptırıyor muhakkak. Bu estetik tutkusu için ne diyorsun? Sen yıllar içinde de görmüşsündür. Gerçekten artıyor mu? Ya herkes hani basit estetik işlemleri zaten hani estetik işlemden değil de check-up'tan ibaret falan düşünüyorlar. Hani hafif bir aydınlatıcı durumu falan. Ne diyorsun?
Şimdi aslında bunu isterseniz bu sorunuzu kavramlar üzerinden değerlendirelim. Şimdi sizin kavramları ne kadar güzel kullandığınızı biliyorum. O nedenle aslında sorunun içerisindeki kavramı da anladım. Ama ilk önce benim ilk bu durumda söylemek istediğim ilk şey şu. Tarihten beri zaten insanın bir güzel olma arzusu var. Yani kadın erkek. Yani bu muhakkak böyle bir şey var. Ve hadi diyelim ki bunu kadın özelinde. Yani bir güzel olma hissi ya da güzel olma isteği olağan bir şey ve doğal bir şey de. Aslında bunun tersi anormal olur. Yani hani psikotik durumlarda olur ya, bırakır kendisini de şey yapar. İşte aslında burada eğer güzel olma isteğini belirli sınırlar içerisinde olursa bu çok olağan. Zaten şimdi neredeyse çağ iletişim çağı. Bakın şu an aslında biz de beraber yüz yüze görüşüyoruz ve muhakkak imajlarımız ve görüntülerimiz ve fiziksel özelliklerimiz çok önemli oluyor. Ama ilk 15 saniye için. Aslında bizler de ilk 15 saniyenin cerrahıyız. Yani 16. saniyede yok bizim etkimiz. 16. saniyede artık kişinin kendi kişilik özellikleri falan geliyor. Ama soruna gelelim. Estetik tutkusu. Tutku deyince iş değişiyor. Çünkü tutkunun kelime anlamı ya da tutkuyu nasıl diyebiliriz? Ölçüsüz heyecan. Öyle diyeyim isterseniz. Ölçüsüz heyecan ya da ölçüsüz arzu etme, ölçüsüz istek. Yani aslında bu işte olağan dışılık bir durum. İşte burada dikkat edilmesi gereken estetik tutkusuna sahip olma ya da şey yapma bir şey. Burada nasıl acaba oluyor? Evet haklısınız. Artık daha ulaşılabilir. Yani estetik şeyler çok daha ulaşılabilir. Çok daha popüler. Biraz da pazarlıyor muyuz? Neyiz bunu? Yani hani bunu kendi içime deneyim. Kendi meslektaşlarının da açısından, ki benim karşı durduğum bir durum bu. Biraz daha sosyal medya gibi bazı unsurları kullanarak bunu da biraz pazarladığımızı düşünüyorum açıkçası. Bu tehlikeli bir şey. Yani bu çok doğru bir şey değil. Çünkü o zaman bu tutkuları ateşliyoruz. Yani ölçüsüz bazı istekler, bu da çok sağlıklı bir şey değil. Aslında hekim olarak bizim bu konuda da dikkat etmemiz gerek. Yani tutkulu bir estetik anlayışı sağlıklı bir anlayış değil. Şimdi 18 yaşında, 16, 17 yaşındaki kişilerin kişiler
ve dahi giden bir estetik anlayışı onları 30'unda nasıl mutlu edeceğimizi bize düşündürüyor. Yani bu bir tatminsizliğe sebep olabiliyor. Ama bu şu demek değil tabii. Yani sonuçta estetiğe ya da şeyinize önem vermek önemli. Şimdi izin verirsen şu senin yazını söz etmek istiyorum. Şimdi geçen gün kitapçımdan, hani diğer dinleyenler bilmiyor, kitapçımdan dergilerimi alırken o bana bir tane daha dergi uzattı. Bu dergi Kartal Belediyesi'ne ait bir dergi. Tamam dedim, ücretsiz üstelik. Yani bedava dergi baldan tatlıdır ya. O kadar hemen ilk önce ona bakıverdim yani. Üstelik yürürken bakıyorum, bir baktım Ayşegül Tözeren'in yazısı var. Ah dedim, Ayşegül de her yerde. Yazı şu, yazı Huysuz Rejim'den ilgili bir yazı. Ama yazıda bir şeyden söz ediyor, bunu ben bilmiyordum. Kintsugi, bir Japon sanatı. Yani bir Japon sanatı. Kırılmış eşyaları altınla yapıştırmak gibi. Yani böyle şey yapmak gibi. İşte bu benim estetik anlayışıma uyuyor. Yani benim istediğim estetik anlayışı da bu. Yani bir şeyleri tamir etmek ama sizi yaşamın içerisinde tutmak ama o tamir edilmişini de ortaya koymak. Yani eğer kırışıklıklarınızın hepsini yok etmek değil. Sizi daha dinç ve daha dinamik göstermek. Yani amaç. Yani hani buradaki şey bu. Aa, botoks mu yaptırdın değil. Ne kadar dinç ve dingin görünüyorsun dedirtmek gibi. Örnek bu. Yani daha bütüncül bir bakış açısıyla. Yani burada kendi benim istediğim ya da benim kendim için buna ne diyorlar? Holistik bakış gibi bir şey. Yani mükemmelliği değil de iyileştirmeyi, daha iyi olmayı hedefleyen bir şey. Yoksa mükemmellik ulaşılabilir bir şey değil. Yani sanki insanoğlu Sinfizos'un laneti gibi. Her gün kalkıyorsun mükemmelliğin peşinde koşup akşam o mükemmelliği bulmadan yatıyoruz. Sonra ertesi sabah yine aynı şey başlıyor. Lanetlenmişiz biz yani. O nedenle burada artık ben lanetlendiğimi anladım. O yüzden bunun peşinde gitmiyorum. Daha iyi, sabaha göre daha iyi olmayı bekliyorum. Ve hasta için de bunu açıkçası söylüyorum. Ama bu estetik tutkusu konusunda bunu hakikaten bizim özellikle plastik cerrahların bunu her platformda dile getirmesi gerekir. Doğru yapmıyoruz bazı şeyleri kendi içimizde de. Bu noktada da bir uyarı yapmak lazım. Çünkü ben kendi çağım yanında da öyle bilinirim. Sosyal medyadaki o paylaşımları çok şık bulmuyorum açıkçası.
Evet, öncesi sonrası falan Evet. Çok uygun değil. Selim Hocam, estetik konuya başladık. Ben duramam. Şimdi siz beni durdurun hocam. Oradaysanız.
Peki, tabii. Ayşegül, o zaman bir müzik arası daha verelim. Bugün hep Fransız müzisyenlere yer veriyoruz programımızda. Bu kez dinleyeceğimiz sanatçı Safo. Kendisinden African Complaint isimli parçayı dinliyoruz. Açık Radyo'da önce sağlık programındayız. Konuklarımız Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Fortun ve o da Genel Sekreteri Dr. Alper Aktaş. Son 10 dakikaya giriyoruz programımızda. Ben müsaadenizle tekrar bu pandemi konusuna dönmek istiyorum. Bir konuyu öğrenmek istiyorum. Bu filyasyon sözü çok ediliyor. Acaba bu hasta izleme, yani temasların evde takibi konusunda Samsun'daki ve civardaki periferindeki kırsal alanda bu konuda neler yapılıyor? Herhangi bir eksik var mı, yoksa istendiği düzeyde filyasyon işlemleri sürdürülüyor mu? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz lütfen?
Hocam, ekipler konusunda özellikle diş hekimlerinden, acil tıp asistanlarından bir ekip kurduklarını, filyasyon çalışmalarının çok iyi gittiğini belirttiler. Ama filyasyon konusunda da tabii bazı şeyler var, karışıklıklar var. Özellikle karantina süresi konusunda tabii ekiplerin hepsi aynı tavırda davranmıyor. Öyle bir bozukluklar var. Samsun'da geçen haftalarda özellikle tanı alıp ayaktan tedavi verilen hastalarda 262 kişi farklı yerlerde yakalandılar. Bu konuda valiyle görüştüğümüzde hani neden ayaktan tedavi verilenler kamu hastanelerini dolaşıyorlar? Özellikle PCR negatifliğini algılayamıyorlar. Sanki her hastada PCR'ın pozitif olması gerektiğini düşünüyorlar ve tanıyı reddederek hastane dolaşıp COVID olmadığını ispat etmeye çalışıyorlar. Bu noktada tabii hastalar hem hastaneleri dolaşıyor hem şehir arası yolculuğa bile yeltenebiliyor. İşte bu kişilerle ilgili valiyle görüşmemizde, hani dedik daha önceden yurt dışından gelenleri yurtlarda ağırlıyordunuz, hani böyle bir şey yapılsa keşke. Ona başlamışlar. Yani gidecek yeri olmayan veya misafir olan insanları yurtlarda ağırlama şekline dönüştürmüşler. Bir sıkıntı olmadığını söylediler.
Peki Ayşegül, sorun var mı?
Evet, tabii ki var. Biraz önce konuştuk, birazdan kültür sanat tarafına geçelim istiyorum. Bizim Alper'le tanışmamızın nedeni de bir kültür sanat etkinliğidir. O zaman Samsun Tabip Odası'nın yönetiminde değildi Alper'ler. Fakat sanıyorum onlara bizim orada Samsun'da yaptığımız edebiyat çalışmamız bir uğur getirdi diyelim. İnsanları evrensel değerler konusunu bir kez daha hatırlattı. Ayşe Kulin'le katılmıştık biz. Orada bir edebiyat matinesi yapmıştık. Çok da güzeldi o edebiyat matinesi. Ardından da Alperler yönetimde yer aldılar. Bu kültür sanat konusu aslında hekimler için bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Meslek örgütü açısından da hem bir eksiklik hem de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü genellikle meslek örgütü konulu konularda sadece etkinlik, duyuru, bildiri gibi konular aslında paylaşılıyor. Ama tabii ki hekimlerin nefes almaya, farklı konularda düşünmeye ve tartışmaya da ihtiyacı var. Burada kültür sanat önemli değil mi? Belki meslek örgütlerinin, hatta bakanlığın bu konuda çalışmalar yapması lazım.
Evet Ayşegül, evet haklısın. Bizim için Ayşe Kulin'le olan o edebiyat matinesi birçok şey için de ilk oldu. Önemli ve güzel dostluklar edildik sizin gibi. Buna da vesile oldu. Evet, o dönemde biz Çağdaş Hekim Grup olarak küçük bir grup halinde bir çalışmaktaydık ve o zaman böyle bir edebiyat matinesinde Ayşe Kulin'i ağırlamak bizim için çok iyi oldu ve hekim camiasında da bir tanınırlığımızı sağlamıştı. Hatta aslında biz çok endişeliydik. Acaba birkaç kişi mi oluruz? Acaba Ayşe Hanım'a da rezil mi oluruz? Gelenlere de utanır mıyız falan diye, ama salon ağzına kadar güzel bir makineydi. Çok güzel bir makineydi. Ve burada sevgili Ali'yi de almamız lazım. Ali ve Ayşegül sunmuştu. Işıklar içinde duysun. Ali de burada çok emek verdi bize ve Ali'yle de tanışmamızı sağlamıştı. Burada Samsun'da da bu çok büyük bir etki sağlamıştı. Kesinlikle haklısın. Edebiyat ve sanat aslında belki hekimliğin içerisinde olması bir şey. Açıkçası ben şu şekilde düşünüyorum. Hekimlik büyücülükten itibaren, yani yeryüzüne indikten sonra hekimin babaları da zaten bu modern tıbbın babaları zaten aslında birer filozof. O halde hekimliği sadece bir pozitif bir ilim olarak düşünmemek lazım. Aslında sosyal bir ilimde ve bu sosyal bir ilim olmanın gereği felsefeyle ilgilenir, edebiyatla ilgilenir. Hani o Cenab-ı Şahabiyet'in çok önemli bir sözü var ya, herhalde öyle bir darbe mesel olmuş. İşte tıp fakültesinden arada bir doktor çıkardı ama her zaman aslında hekim çıkar. Belki bu doktor ve hekim kavramını bu açıdan değerlendirmemiz lazım. Yani doktor bilimle ilgilenirken hekim çok daha farklı bir şekilde bu işin felsefesiyle, edebiyatıyla ve sanatıyla da ilgilenen bir şey. Ve böyle bir açlık bizim meslek örgütümüzde ya da bizim meslektaşlarımızda var açıkçası. Bizim bu olanakları onlara sağlamamız gerekir. Yani belki tabip odalarının temel görevlerinden bir tanesi de bu etkinlikleri, kültür ve sanat etkinlikleri için üyelerine yeterli olanakları sağlaması ve birliktelikleri ya da platformları sağlaması. Bu edebiyat bakımlarını siz uzun süredir başkanlık ediyorsunuz ve yürütüyorsunuz. Bu çok büyük bir hizmet gerçekten. Yani ben bunu da takdirle karşılıyorum. Burada bütün dinleyicilerin hizmeti de, o yüzden size teşekkür ediyorum. Çünkü çok zahmetli bir iş bu. Ve bunu da yapıyorsunuz. İyi ki varsınız.
Teşekkürler. Ben buradan sanıyorum şeye gireriz diye düşündüm. Sağlıkta mizah yarışması var Samsun'un bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum, Funda Hanım mı başlar anlatmaya? Bununla ilgili belki bize biraz bilgi verirsiniz.
Önce Funda Hanım başlasın isterseniz, sonra ben devam ederim.
Aslında bu Alper'in fikriydi. Yani Alper buldu. Biz Alper'le ve eşimle aynı hastanede yıllarca çalıştık. Eşimin hakim olan kişilik özelliği mizahi yönüydü. Çok şakacıydı. Yani herkesin yüzünde bir tebessüm bıraktı aslında. Ve öykülerle de ilgilenirdi. Bizim 19 Mayıs Üniversitesi'nin öğrenciliğimizde bir dergisi vardı. Orada genelde yılda bir kez çıkardı ama o dergiye çok yazılar yazmıştır eşim ve ödülleri de vardır. Biraz yaptığımız işin ağırlığını, yükünü mizahla hafifletmeye çalışan bir yapısı vardı. Bu anlamda Alper de bunu çok yaşadığı için ya neden böyle bir şey yapmıyoruz diye bir fikrime geldi. Çok da oturmuştu Kamil'e. Yani daha önce Kamil için satranç turnuvaları, bilardo turnuvaları birçok şey yapıldı Samsun'da. Samsun Tabip Odası da yaptı. Ama mizah ve sağlık ve mizah tam ona göre bir şeydi. Ve bunu Alper buldu. Teşekkür ediyorum bunun için. Ve çok emek verdi. Devamını istersen sen getir.
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim ama bunu beraber yaptık. Aslında biz sesli düşünerek bunu yaptık. Şöyle ki bir hikaye ve öykü yarışması yapmak bir isteğimdi. Yani şeydi ve üstelik bunu da Kamil abi anısına yapmak. Çünkü mesela Ali için de yapmamız lazım ya da Ali için de muhakkak bir şey yapmamız lazım ki biz aslında burada mansiyon ödüllerinden birini Ali için verebiliriz. Ali bizim için önemli çünkü.
Ne güzel olur.
Yani mansiyon ödüllerinden biri Ali'nin adıyla gidebilir. Yani bunu düşünmekteyiz. Bunu yani mansiyon ödüllerini zaman zaman her ne değiştirerek hekim arkadaşlarımızı anmak istiyoruz çünkü. Yani bize şey yap. burada bunu yap. Şimdi başka bir şey daha var. Edebiyat yarışmalarının edebiyat için önemi. Şimdi yazarlar, yani yer bulmak isteyen yazarları da domine etmeliyiz. Onlara da fırsatlar oluşturmalıyız. O yüzden bunu az ya da çok her platformda imkanımız ölçüsünde yapmakta fayda var. Herhalde edebiyat yarışmaları bunun için önemli bir şey. Yani çünkü dergiler çok zor ayakta kalıyor, edebiyat dergileri. Bu noktada işte bizim burada bir tane dergimiz var, Edebiyat Nöbeti Dergisi. 4 yıldır Mafra'dan çıkıyor, muhteşem. Yani 4 yıldır yaşıyor ve nasıl yaşadığını ben biliyorum. Yani nasıl bir ekonomik zorluk
bir öğretmen arkadaşımız da genel yayın yönetmenliği yapıyor. Sermin, ona da
Sermin elbette. O da jüriyemizde evet. Mesela. O da şey, bunun zorlukları var. Yani o yüzden kurumlar, odalar, örgütleri bunlara el atmalı. Bu da onlardan biriydi. Mizah kısmı Kamil abi hakikaten çok yakıştı. Bunu yemek yerken, sesli düşünürken öykü yarışmasıydı ama Kılıçık'tan bahsetti, Funda ve şeyden bahsetti. O zaman niye mizah öyküleri yapmıyoruz? Çünkü sonuçta aslında mizah öykülerinden bizim en iyi bildiğimiz kim var? Mesela Aziz Nesin. Müthiş bir şey. Yani aslında mizah bizim için her şeyi anlatan böyle çok da keyifli bir şey. Zaten Kamil abi bizim gülen yüzümüzdü. Afişleri hatırlayın lütfen. Gülen yüzümüzü soldurduğumuzdu. Biz o gülen yüzü soldurmayacağız. Hep devam ettireceğiz. Onun için bunu gelenekselleştirmek yönünde bir isteğimiz ve arzumuz var. Herhalde ikincisini yaptığımız zaman artık bu gelenekselleşir ve artık bu bir alışkanlık haline
bence
gelir diye
düşünüyorum. Bence gelenekselleşir. Samsun da buna sahip çıkar diye düşünüyorum ben.
Şimdi izin verirsen bir de bir şey daha anons etmek isterim. Hani bu noktada bu yarışma için buradaki seçici kurul benim için çok önemli. Destek verdiler. Bu müthiş bir şey. Çok güzel bir seçici kurul oluştu. İzin verirsen bunların isimlerini okumak isterim. Profesör Yakup Çelik, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü. Profesör Mustafa Kurt, Gazi Eğitim Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü. Profesör Abdullah Şengül, Nevşehir Hacı Bektaş ve Edebiyat Fakültesi Dekanı ve o da Türk Dili'dir. Şimdi akademisyenlerin yanında bir de hekim yazarlarımız var. Bunlardan bir tanesi Mehmet Uhri. Tabii ki olmazsa olmazımız da Ayşegül Tezeren. Çok teşekkür ederim bunu kabul ettiğin
için. Rica ederim.
Teşekkür ederim. Sonra Edebiyat Edebiyatı Dergisi'nin işte biraz önce ismini de söyledik. Sevin Şahin genel yayın yönetmeni ve oyuncu anne diye tanımlanan Şermin Yaşar yazar aynı zamanda. Şermin Yaşar öyle çok vecih vücudu bir kişilik o da. Ve çok muhteşem bir de seçici kurulumuz var. Ben çok iyi bir şey çıkacağını bu işten düşünüyorum.
Sadece
hekimler
mi katılabiliyor? Sadece
hayır. Yani herkes aslında herkes açık. Biz bütün bu işte zaten aslında yönergenin ilk cümlesi şu. Yazı yazmaya gönül vermiş herkes. Yani yazı yazmaya gönül vermiş herkes katılabilir. Küçücük bir bütçeyle bir iş yapıyoruz tabii. Ama önemli olan burada bir eserin, bir şeyin çıkması. Hatta belki bunları acaba küçük bir kitapçık haline getirebilir miyiz? Böyle bir isteğimiz var. Şimdi gelsin artık belki bundan sonra. Tabii bu konuda çok heyecanlıyız. Böyle çok birçok şey yapalım diyoruz. Kafamızda birçok şey uçuşuyor. Ama çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum.
Eminim. Galiba süremiz de aşıyor gibiyiz değil mi?
Evet, evet Ayşegül. Gerçekten çok teşekkürler. Önce
çok güzel bir konuşma işte, oldu.
Evet, daha sonra Samsun yöresinde pandeminin nasıl gittiğini ayrıntılarıyla öğrendik. Daha sonra biraz estetiğe ve sonunda da sanat etkinliklerine değindik. Gerçekten çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Sevgili Funda Fortun ve Alper Aktaş, katıldığınız için, vakit ayırdığınız için, bu güzel sohbet için sizlere teşekkür ediyoruz efendim.
Biz de çok teşekkür ederiz hocam.
Çok sağ olun, bizi ağırladınız.
Ayşegül Hanım çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Selamlar. Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler. Eğer vaktimiz kaldıysa son bir parça olarak kısa bir süre önce kaybettiğimiz Juliet Greco'dan bir parça dinleyeceğiz. Vakit el verdiğince Déshabillé moi. Herkese iyi hafta sonları. Hoşça kalın.
Güzel hafta sonları.
Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar.
Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Betigül Öngen ve Selim Badur.